Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri başlıyor. Mehmet Fatih Çıtlak sizlerle.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selamı, inayeti üzerinize olsun kıymetli dinleyenlerimiz. Gününüz hayır olsun, bereketli olsun. Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsile şu konuşmalar, şu saatler inşallah sizler için de, bizler için de vesile olsun. Ve bu şekilde hemen vakit kaybetmeden Mesnevi-i Manevi, Hikem-i Ataiye, bazen de Mesnevi-i Nuriye'den, yani Mevlana Celaleddin Rumi, Ataullah İskenderi ve Bediüzzaman Hazreti Said-i Nursi'nin eserlerini beraberce mütalaa ettiğimiz, farklı yerlerinden okuyarak sizlerle onların anlattığı manalara rağbet etmeye, mütalaa etmeye çalıştığımız programımıza, sohbetimize başlamış oluyoruz. Şimdi bugün müsaadeniz olursa Mesnevi-i Manevi'den 11.177. beyitle başlayacağız. Bu beyitlerde aslında Hazreti Bilal-i Habeşi'nin göçmesiyle alakalı bir sahne canlandırılıyor. Daha doğrusu o vakıa, efendim, o ortamda yaşanan hadiseler nazarımıza veriliyor. Oradan bir hisse almamız icap ettiğinden dolayı o hisseyi, o kıssayı da bize burada Cenab-ı Pir naklediyor. Şimdi efendim, bir kere şunu şey yapalım, şunu belli edelim. İnsanlar kainatta ibret alması lazım. Bu tevhid dershanesinde bu dünyaya gönderilen kişiler muhakkak surette bir ilim tahsil etmek için geldiler. Bu ilmin esası aslında tevhidden ibarettir. Tevhid, Cenab-ı Hakk'ı tenzih, tesbih, işte bir şekilde iman etmek noktasındaki birçok şeyi zaten biliyorsunuz. Fakat burada tevhid kadar kişinin kendisinin durumu önemlidir ki yaptığı tevhidin, idrak ettiği, söylediği, lisanen, halen, fiilen gösterdiği şeylerin kıymeti ortaya çıksın. Tekrar ediyorum, dikkatten kaçmış olabilir. Mesele tevhid meselesidir, tamam, doğru. Fakat bu tevhidin ortaya çıkışı, amel, fiil, lisan, hal olarak ortaya çıkışı, bir değer kazanabilmesi için insanın kendi nefsiyle, kendi durumuyla alakalı bir idrak mevzubahistir. İnsan ne olduğunu idrak etmezse, kendi efendim şahsiyetini, nefsini tanımaz, buna arif olmazsa, söylediği sözler peygamberlerin, büyüklerin, evliyanın veya birçok sadıkının, efendim salihinin söylediği sözlere benzer söz olsa da o kişi için kıymet ifade etmez. Bunu defaatle anlattık. Hatta hatırlarsınız, sizin bu konuşmalarda münafıklar meselesini konuşurken, münafıklar yani arzu hürmet eder gibi görünürler, birbirlerine hep Müslümanları gördüklerinde yalakalık yaparlar, riya yaparlar, kibarlıkta bilinmede onlardan ileri yoktur. Efendim bakarsın el pençe divan dururlar, Müslüman gibi konuşurlar, Müslüman gibi giyinirler, Müslüman gibi ibadet ederler ama neticede bu insanlara bu yaptıkları fiillerin bir faydası var mıdır? Yoktur. Hatta zararı dokunmaktadır. Çünkü kendisi bundan habersiz olduğu için o ikrar ettiği şey değil sadece mesele. İkrar eden kişi önemlidir. Yani kim hangi vasıfla ikrar ediyor? O vasıflara haiz mi? Vasıflarından haberdar mı? Söylediğiyle, fiiliyle, haliyle bunları idrak ederek bir idrak noktası yaşamış mı? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ اَيْ بِمَعْنَى يَعْرِفُونَ. Yani yaptığı işin farkında mı, idrakinde mi? İdraksız olarak takdiden bir şeyleri yapmak, her ne kadar o insanı imansız diye nitelendirmeye, o kategoriye sokmaya, dışarıdan bakıldığında böyle bir hükmü celbetmeye sevk etmese bile, o kişi hakkında böyle bir şey söz, bir efendim herhangi bir ifadede bulunma hakkını bizden alsa da, o insan bu hakkı celbetmiş midir? bahsettiği hakikatten kendisi nasipdar olmuş mudur? Olmamıştır, olamamıştır. Burada sözün doğruluğu değil, o kişinin doğruluğuyla alakalı bir paralellik arz etmesi, bir tutarlılık olması icap eder ki o imanın künhüne, o imanın bereketine, feyzine mazhar olsun, maksat hasıl olsun, bu dünyaya gönderiliş gayesi de tamam olsun. Dolayısıyla insan bu noktadayken ibret almak durumundadır. İnsanları Cenab-ı Hak ibret olarak nazarlarımıza verir. Bazı insanlardan güzel ibretler aldığımız gibi birçok insandan da yanlışlıkları görerek o ahlaksızlığı, o yanlışlığı, o bedbahtlığı fark ederek oradan da ibret alıp insan hemen o ayineden, o kendisine yöneltilen adeta projeksiyondan benliğinin yaptıklarının farkına varıp ibret alması lazımdır. İnsanın ibret alıcı olabilmesi için ibrete, ibretle bakmaya, arifane nazar etmeye davet eden sahalara da rağbet etmesi lazım. Bir insan ibret almak için, öğrenmek için kalbini, gözünü, efendim bir şekilde yani dikkatini toplayabileceği, yardım alabileceği azalarını bir noktaya teksif edemezse, o ibretlik hali, tahsil edilmesi gereken hali görse de, bunlara şahit olsa da fiiline, lisanına, eserlerine, metnine, şahıslarına baksa da yine ibret alamayacaktır. Cenab-ı Hak gerektiğinde bir arıdan bile, bir deveden bile, göklerin yerin yaratılışından, gecenin gündüzün değişmesinden, ölümü tadıcı olmaktan, yerlerin, nebatatın tekrar baharda dirilip, işte kışın ölümünden vesairesinden vesairesinden her şeyden ibret alınabileceğini buyurmaktadır. Fakat şu nokta önemlidir. Biz bu ibret alacağımızı bilmemiz nereden kaynaklanmaktadır? Biz bunu kimden öğrendik? Yine ibret almamıza vesile olan, bunu öğreten bir üstattan, bir rehberden öğrendik. İnsan böyle bir rehberden sarf-ı nazar ederse ne olur? Onun da Kur'an-ı Kerim'de yeri var. İşte peygamberden bunu öğrenmeleri gerekirken öğrenmediler. Yerlerin göklerin yaratılışına hadi belki bunun bir kudreti vardır dediler ama tevhid edemediler. İbret alamadılar. Mucizeleri gördüler, inanmadılar. Yani ben deniz bazı ilahiyatçıları kastetmiyorum. O zamanın cahiliye Araplarını, müşrikleri kastediyorum efendim. Yanlış anlaşılmasın. Yani mucizeleri gördüler, inanmadılar, kabul edemediler. Değil mi? İşte neden? Aslında o ibretlik, o kendilerine gösterilen, müşahede ettikleri hadise yok değildi, vardı. Realite olarak karşılarında durmaktaydı. Fakat onu okumaktan acizlerdi. Okumalarına ne mani oldu? İşte imansızlık. Tamam da, yani imansızlık da, imansızlık nereden başladı? İman için, hidayet için, vesile için kendilerine gönderilen zatı anlamadılar. Hazreti Muhammed Mustafa'yı anlamayıp da iman etmiş tek bir fert yoktur. İman etmiş olan zatlar, hakikatine imanın ermiş olan zatlar içerisinde de Efendimiz'den bigane, Efendimiz'i anlamayan adam yoktur. Kendi o imani kapasitesine göre bir idrak, bir ibret, bir irfan sahibi olmuş ve bu şekilde yoluna devam etmiştir. Şimdi bunları hatırlatmamdaki esas sebep, Mesnevi-i Manevi'de de hadiseleri, hikayeleri hep bu ibret nazarıyla anlayalım diye bize aktarıyorlar. Ama dikkat edin, bunlardan ibret alamama illeti, aynı şekilde insanın kendisini bilememe, haddini bilememe ve karşısında ona bu işleri talim ettirecek olan sahaya, kişilere, metinlere karşı da İnkar edici, münkirane şekilde tavır takınmalarından dolayı Kur'an'daki hikayeler nasıl ki bazı insanlara masal gelmektedir, bu nevi şahısları kabullenmeyen kalplere de bu zatların anlattığı tefsir, hadis-i şeriflerin şerhi mahiyetinde olan bu eserler hiçbir şey dememektedir, anlatamamaktadır, buradan onlar nasipdar olamamaktadır. Hastalık aynıdır. Yani görebilme şekli, algılayabilme şekline göre, tarzına, o kapasiteye, o istidada mukabil olarak bir anlayış vardır. Şimdi bu bir mefhum. Bunu lütfen unutmayınız, sıkılmayınız, dikkatli dinleyiniz. Şimdi bir insan mesela Hazreti İnsan'dan ibret almıyorsa, başka bir şeyden ibret alması çok güçtür. Çünkü insanın idrak edebilmesi için kendi nefsinden arif olması, kendi nefsine arif olması için de kendisine bir ayine bulunması icap eder. Zahiri bedenini düzeltmek için nasıl bir onu eğri büğrü göstermeyen, sathı temiz, yansıtma gücü, ışığı, ziyası yerinde olan bir yüzey, satıh lazım ki ona biz ayna diyoruz. İnsan ona bakarak kaşını, gözünü, saçını, kıyafetini düzeltiyorsa, insanın manevi yapısını düzeltebilmesi ve hangi noktada olduğunu görüp, haddini bilip, ona göre çıkıntısını, eğrisini, doğrusunu fark edebilmesi için bir insan ayinesi lazımdır. Dolayısıyla insandan Hakk'ın tecellisini, insandan terbiyeyi kabul edemeyen bir kalp, bir sine, bir ruh kolay kolay hariçte başka şeylere bakarak ibret alamaz. O hidayet rahını bulamaz. Hep böyle olmuştur. Hiç bulamamışlardır. Bulanlar da hep bu kaideye riayet ederek ancak selamete, maksuda erişmişlerdir. Bakınız, binlerce, yüzlerce örneği, hidayet örneği olan insanları tek tek tek tek şöyle bir tadad edin. Bir de inkarı efendim kendilerine ahlak edinmiş olan tipleri, şahsiyetsiz kalıpları bir şöylece bir tadad edin, bir tartın. Bu özelliğin ağır bastığını göreceksiniz. Şimdi buradan biraz daha böyle bir dar bir noktada, daha bir efendim sahamızda okuyacağımız metinle alakalı yere gelmiş olalım. Şimdi Efendimiz'den, Efendimiz'in ashabından, onların ibretlik, güzel numunelik hayatından ibret alamayan bir insan, sizi temin ederim ki annesini, babasını, çoluğunu, çocuğunu, mahallesini, hayatını, kendisini bile tanıyamaz. Çünkü bunlar tarihen yaşamış, tarihi bir perspektifle bakılıp görülecek insanlar değildir. Bunlar belli bir zamanda yaşamış ama Allah onların yaşadığı zamana bile vel asr diyerek kasemde ve yeminde bulunmuş, saadetli bir asırda yaşadıkları için o bulunan, yaşanılan, idrak edilen devreye asrı saadet denilmiştir. İnşallah bizler için de bir asrı şehadet olmuş olur. Bu ibretleri almak için Cenab-ı Pir de işte bazen ashab-ı kiramın, evliyaullahın, Efendimizin hayatının böyle bize ışık olabilecek, ibret alabileceğimiz noktalarını açmakta ve anlatmaktadır. Bunlardan biri de, bu güzel ayinelerden biri de Hazreti Bilal-i Habeşi'dir. Hazreti Bilal-i Habeşi hiç şüphesiz İslam'ın en önemli, sadr-ı İslam'ın, asıl saadetin en mühim şahsiyetlerindendir. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e yakınlığı ve sahabe-i kiramın göz bebeği olan bu zat, tam manasıyla belki siyahlığı sebebiyle de ancak benzetilse göz bebeğine benzetilebilir. Fakat sadece Müslümanların göz bebeği değil, daha doğrusu Müslümanların göz bebeği oluşu tesadüfi değil, Efendimiz aleyhissalatu vesselam hazretlerinin de göz bebeği oluşu, erihna ya Bilal diyerek Efendimizin kendisine muhabbet edişi, Hazreti Fahri Alemin ve İslam'ın müezzini oluşu, Seyyidül Müezzinin lakabı, belki onun siyahlığının aynı ayinenin, aynanın arkasının nasıl ki siyah olduğunda bize yansıtması daha güzel olur. Efendim bir camın bile arkasına siyah bir şey koyduğunuzda yansıtır hale gelir. Belki de aleyhissalatü vesselam Efendimizin nurunu en güzel şekilde yansıtan, o siyahlığıyla bizlere de imanın nurunun nasıl olmasını, nasıl bir muhabbet, nasıl bir ahlak içerisinde cereyan etmiş olması gerektiğini gösteren en düzgün, satı en temiz, en parlak, en müstesna aynalardan biridir. Hazreti Bilal-i Habeşi'yi kalbine bakıp ona karşı Bilal-i Habeşi denildiğinde kalbinde muhabbet hissetmeyen bir insan, acaba imanın lezzetinde, imani ölçülerde, İslami hudutlarda nelere tecavüz ettim, neleri yanlış anladım ki Allah ve Resulünün sevdiği bu zata karşı kalbimde benim bir muhabbet hasıl olmadı diye düşünmesi icap eder. Bir ölçüdür. Hazreti Bilal-i Habeşi bir ölçüdür. Sadece müezzinlikle alakalı bir ölçü değil. İslam'ın güzel sesi, ruhlara nüfuz eden güzel nefesi, tebliğ-i irşadı içinde bakılması, değerlendirilmesi gereken bir zattır. Neler çektiğini, ne işkenceler, nelere nelere, ne eziyetlere maruz kaldığını eminim ki bendenizden çok daha iyi biliyorsunuz, okumuşsunuz ve duymuşsunuz. Fakat bilinmedik birkaç mevzuya temas edeyim. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin müezzinidir, Seyyidül müezzinindir. Efendim, bir başka özelliği de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin devamlı sofrasında, etrafında bulunan zatlardandır. Habeşli olmasına rağmen işte Süheyb-i Rumi, Selman-ı Farisi ve Bilal-i Habeşi, işte adından da lakaplarından da anlaşıldığı üzere birisi Habeşli, efendim diğer birisi Rumi denilen Anadolulu. Süheyb-i Rumi Hazretleri aslen Denizlidir ve Selman-ı Farisi Hazretleri de Fars isminden anlaşıldığı üzere Sasani, yani bugünkü İran topraklarının olduğu yerdendir. Bu farklı insanlar aleyhissalatü vesselam Efendimizin hep sofrasındadırlar. Fakat Bilal-i Habeşi Efendimizin bir özelliği daha var. Efendimizin hane-i saadetinin, yani kendi hareminin, ailesiyle alakalı alışveriş, ev ihtiyaçlarıyla alakalı meselelerin sorumlu kişisi, eski tabirle harç vekiliydi, harici vekiliydi. Dışarıyla alakalı evin münasebetini teessüs eden zat Hazreti Bilal-i Habeşi'ydi. Şimdi sıkı durunuz ve dinleyiniz. İşte Osmanlı aleyhissalatü vesselam Efendimizin birçok özelliğini kendi örflerinde ve hayatlarında tatbik etmişlerdir. Daha evvel söylemiştim. Mesela güzel seslilere ezan okutulması ve hakikaten aşık, sadık, muhabbetli insanlara müezzinlik için yol açılması, onları o vazifeye tayin etmeleri Osmanlı'nın, ecdadımızın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bir şekilde takip etmelerinden kaynaklanmaktadır. Hazreti Bilal-i Habeşi çok yanık, çok güzel bir sese sahipti ve muhabbetle, aşkla ezanı Muhammedi okurdu. Hatta bazıları gelip şikayet ettiler. Habeşlidir. O sebepten dolayı da bazı harfleri telaffuz edememektedir. Efendim, Habeş lisanında şe yoktur, şe harfi. Dolayısıyla s gibi çıkmaktadır Hazreti Bilal'in okuduğu ezan. Eşhedü en la ilahe illallah, yani eşhedü en la ilahe illallah değil de eşhedü en la ilahe illallah diyerek dilinde böyle bir perteksi bir durum oluşurmuş. Ve yine hayye ale salah değil, hayye ale salah, hayye ha değil de hayye ale salah gibi biraz heye yakın şekilde telaffuz edermiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bu durumu, ya Resulallah telaffuzu böyle böyledir buyurduğunda Hazreti Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Bilal'in sesi münafığın şeysinden faziletlidir. İşte bizim ecdadımız da güzel sesli insanlara müezzinlik yaptırmıştır. Çünkü güzel sesli insanın ezan okuması sünnettir. Sesi güzel olmayan kişinin ezan okumaması sünnettir. İkinci müezzinse efendim Abdullah İbni Ümmü Mektum, amaydı kendisi. Baş gözü görmüyordu ama bizim gözlerimizden çok daha iyiydi. Kalp gözü açıktı o zatın. İşte Osmanlı demiştik hatırlarsanız, büyük camilerde veya Salatin camilerinde ikinci müezzinleri hep âmâ hafızlardan seçmiştir ki Efendimizin yolu takip edilsin diye. Son bu bölümün nihayetine doğru şunu da söyleyeyim, ibretle dinleyin. Hazreti Bilal-i Habeşi Efendimiz adeta haremle selam arası, haremlikle selamlık arasında vazife yapan harç vekiliydi ve siyahiydi. Bundan dolayıdır ki Osmanlı'da haremlik ve selamlık kısmında mabeyinde görevlendirdiği veya harem ağaları olarak seçtiği kişileri siyahi olarak seçmiştir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme en azından bu şekilde bir benzerlikle bir feyiz alınsın ve oradaki hikmet, oradaki feyiz ve bereket kendi hanelerinde ve saraylarında da zuhur etsin. İşte Bilal-i Habeşi'nin birazdan ikinci bölümde o rühlet anını, vuslat anını ibret nazarlarımıza verecektir Cenab-ı Pir Mevlana Celaleddin Rumi. Ne zaman? Kısacık bir aradan sonra.
Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Kıymetli dostlarımız, tekrar beraberiz sizlerle. Evet, Hazreti Bilal-i Habeşi'nin rihletiyle alakalı, vuslatıyla alakalı sahneyi ne yapacaktır? Cenab-ı Pir Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz bizlere nakledecekler. Meraklıların okuması için kıymetli dostlar 11.177. beyitten okuduğumuzu hatırlatırım. Hazreti Bilal zayıflıktan hilal gibi olmuş, yüzüne ölüm rengi aksetmişti. Hanımı onu böyle görünce eyvahlar olsun dedi. Hazreti Bilal ise hayır hayır, ne hoş, ne kadar güzel diyerek mukabelede bulundu ve şöyle devam etti: ben şimdiye kadar yaşamaktan esef ve keder içindeydim. Sen ölümün nasıl bir yaşayış ve ne olduğunu ne bilirsin? Ölüm bir yok olma değildir. Ölüm bir hayattır. Ebedi hayata kanat açmaktır. Esas bu dünyada ne kadar sıkıntı, esef, gam, keder gördüğümü şöyle bir düşünüyorum da, ben ölümle yeni bir hayata başlamak için can atıyorum buyuruyor. Ve şöyle devam ediyor. Hazreti Bilal-i Habeşi, şöyle bir ilave var, onu da söylemeden geçmeyeyim. Çünkü Nergisi ve Gülberki ve Lalemi Şukeft diye devam ediyor. Evet. Hazreti Bilal bunları söylerken yüzünde nergis, gül yaprağı ve laleler açıyordu. Niye bu ifadeyi kullanıyor? Hani esefle şey yaparak, efendim, bir üzüntü içerisinde sızlanma veya zühr tesellisi gibi bir şey değil. Hani bazı adam ölüyorum, ne güzel kurtuluyorum falan der de bir yandan da böyle acaba nasıl gideceğim diye bir kaygı içerisindedir. Yani takliden bir şeyler söyler belki. Ama neticede gerçekten onu güler yüzle, o ölümü güler yüzle karşılamanın alametleri elbette insanın simasından belli olur. Hazreti Bilal-i Habeşi de bunları söylerken yüzünde nergisler, güller, laleler açıyordu. Yani yüzünde o gideceği aleme karşı bir aydınlık hali zuhur ediyordu. Yüzünün parlaklığı ve nurlu gözleri söylediklerinin doğru olduğuna şehadet ediyordu. Hani şimdi diyorlar ya vücut dili falan diye. Bunu hem söylüyordu, hani hanımını teselli etmek için değil, desinler diye değil, kuru laf değil, İşte ölümün acısını hissetmeli de ondan böyle söylüyor değil. Hayır, ramak kalmış. Artık o eşikten geçecek. Fakat öyle bir eşikte ve o karşı taraftan öyle bir hal yansıyordu ki simasına ve yüzüne, berrak, tertemiz, güller açar, mesut bir vaziyette bu sözleri sarf ediyordu. Kalbi kara olanlar onu siyah, yani Habeşi görüyorlardı. Fakat göz bebeği neden siyah oldu? Göz bebeğinin siyah oluşu değil mi? Yani alemi seyrettiğimiz şu gözümüze baktığımızda tam orta yerinde simsiyah bir nokta mevcut değil mi? Burayla Hazreti Bilal-i Habeşi'nin siyahlığı arasında, bu çok müthiş bir sanattır aynı zamanda. Çok müthiş bir edebi sanattır. Nedir? Bir kere Hazreti Bilal-i Habeşi'nin siyahlığını göz bebeğine benzetmesi. Fakat ondan evvel de buyurdu ki, Bilal'i göremiyorlardı. Ne gibi? Sen her şeyi görürsün ama göz bebeğinin siyahlığını göremezsin. Onun görülemeyişindeki sebep, Allah ve Resulüne belki yakınlığı, belki ondan seyrettiğin halde onu fark edemeyişin, onun bu yoldaki mahviyetini ve aşkını göstermekteydi. O sebepten dolayı kalbi kara olanlar bu aydınlık siyahı, bu nur saçan siyahı gözdeki ziyanın olmaması gibi göremezler. Fakat kalbi aydınlık olanlar bu siyahlığın nasıl bir bereket ve neyin, hangi güzelliğin göstergesi olduğunu görürler ve hatta görmek istedikleri şeyi bile fark edebilmek için ona, o siyaha, siyah gibi görünen aydınlık zata müracaat ederler. Yüzü kara olanlar kimdir? Siyahlık değildir yüzünün karalığı. Yüzü kara olanlar demek, hakikati görmeyen insan demektir. İnsanların göz bebeği olan insan ise ayın aynısıdır veya aynasıdır. Bakıyorum metne, mir'at-ı mah diyor efendim. O zaman ayın, yani kamerin, işte gözde gördüğümüz hilalin, neyse, dolunayın, mehtabın aynesi, aynası insandır. Şimdi ay parlaktır ama aylar, geceler, günler biz ibadet yapalım diye Allah Teala tarafından yaratılmış ve bu alem bir ubudiyet ortaya çıkartmak için adeta tasnif edilmiş, yaratılmış, tanzim edilmiştir. Nitekim kıyamet Allah Allah diyen kalmayınca kopacak ve bu sahne artık Allah Teala'ya kulluk yapanlar tek bir kişi bile olsa kalmayınca tamam olacak, iptal olacaktır. Bu hakikati bilmek icap ediyor. Senin gözünün bebeğini görüşü kuvvetli olan bir göz bebeğinden başka kim görebilir? Senin gözüne bakıldığı zaman bile göz bebeğinin siyah olduğunu kim görebilir? Ancak çok dikkatli bakan ve gözü keskin olan bir insan bunu fark edebilir. Dolayısıyla sen Bilal-i Habeşi'nin nasıl bir kıymette olduğunun başkaları tarafından bilinmemesini çok da yadırgama. Aslında göz bebeği de gözde olduğu halde, göz önünde bulunduğu halde hakkıyla göremeyenler için gözden ıraktır. Dikkat etmeyenler için de görülmeyen bir şeydir. Hazreti Bilal'i kainatın göz bebeği mesabesinde olan Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem'den ve onun verese-i kamili bulunan ashab-ı kiramdan başkaları göremedi. Ondaki nuru kim gördü? Efendimiz gördü. Başka kim gördü? Efendimiz'i görme şerefine ve Efendimiz'in de görüp nuruyla sahabisi olma şerefine erişen nurlu sahabi ancak onu fark etti. Demek ki Allah Resulüne ve Allah Resulünün yanındakilere yakınlık kesbetmeden Bilal-i Habeşi'nin tadını, feyzini, bereketini anlayamazsın. Bir başka veçesiyle, Bilal-i Habeşi'ye muhabbet edersen Allah ve Resulünün muhabbetini anladığın, idrake bir yol bulduğun, numunelik, ibretlik bir insanla tanıştığın gibi Allah Resulünün yakınları olan sahabinin kadri kıymetini de daha iyi anlarsın. Resulullah ile kibar-ı ashabtan, sahabe-i kiramın büyüklerinden başkası o yüksek göz bebeğinin sıfatlarını tanımak hususunda ne yaptılar? Yakın olanlar gördü. Efendimiz onun cevherini bildi. Efendimiz'e yakın olan sahabi de bildi ama diğerleri ne yaptı? Efendimiz'i ve o yüksek sahabiyi taklit ederek Hazreti Bilal'e karşı hürmet ettiler. Yani ne demek? Onun zamanında ashab-ı kiram olanlar bile onun değerini, kıymetini anlamakta güçlük çekerlerken sen nasıl oluyor da kendi başına ben bu işleri anlarım, ederim derdine düşüyorsun? Sen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiklerini hiç olmazsa takliden sevmeye başlarsan o sevginin hakikatinden de hem faydalanırsın hem de bu tabi oluşun sebebiyle helakten, yanlış anlamaktan, bühtan etmekten de uzaklaşarak Allah ve Resulünün gadabından, nazarından, kahrı nazarından da korunmuş olursun mealinde anlayabiliriz bu sözü. İşte Bilal-i Habeşi Hazretleri'ni bu şekilde anlattıktan sonra Hazreti Bilal-i Habeşi'nin o rıhlet anında, vuslat anında, yani nekahat devresi diyoruz biz tabi, ölüm anındaki güller gibi açan simasını Hazreti Pir övdükten sonra tekrar hanımının konuşmasını bize naklediyor. Hanımı şöyle diyor: ey güzel huylu, tabiatlı olan zat, artık ayrılık zamanı. Ayrılık var, firak var. Evet. Hazreti Bilal de, yani o bunları anlatırken hanımı da el firak, el firak diyor. Ayrılık diyor, ayrılık. Gidiyorsun, ayrılıyorsun. Hazreti Bilal-i Habeşi de buyuruyor ki hayır, hayır. Ayrılık zamanı deme, bu büyük haksızlık olur. Şu yaşadığım ana ayrılık dersen bu büyük bir iftira olur, ağır bir söz olur. Şu an vuslat zamanı. Tam tersine, vuslat. Hanımı tekrar dedi ki, bu gece gurbete gidiyorsun. Hısım akrabanın gözlerinden gayip olacaksın. Bu dünyadan ayrılacaksın. Akraban seni göremeyecek. Sen şimdi gurbete gidiyorsun deyince, Cenab-ı Bilal yine buyurdu ki, hayır hayır, belki bu gece ruhum gurbetten asıl vatanına kavuşuyor. Sen bunu böyle anla. Gurbete gitmiyorum. Hasret çektiğim vatanıma kavuşuyorum. Tekrar hanımı dedi ki, senin yüzünü biz nerede göreceğiz? Lütfen burayı dikkatli dinleyin kıymetli dostlar. Senin yüzünü biz nerede göreceğiz? Bilal cevap verdi: Allah'ın has kullarının arasında. Allah Teala'ya gönül vermiş aşıkların arasında sen benim yüzümü görürsün. Benim nefesimi duyarsın. Eğer alemi esfele değil, alemi balaya bakarsan, halkayı has sana bağlıdır, sana alakalıdır. Oradan görürsün. Yani sen aşağılara değil, düşük yerlere değil, dünya düşüktür. Dünyada beni aramaya kalkarsan bulamazsın. Sen ulvi alemlere bakıp da o ulvi alemdeki manevi halkalara gözünü diker, kulağını kabartır, orada beni görmek istersen göreceksin ki sen oraya bağlısın. Sen bu dünyaya geldin ama bu dünyaya bağlanmak için değil. Kardeşler, bu dünya insanı kendisine bağlar, bağlamaya çalışır. Bu dahi dünyaya bağlı olmadığımızı gösterir. Bir insanın eline kelepçe takılması, ip bağlanması, onu tuzağa düşürülmesi, hapse atılması, o insanın aslında hür olduğuna işaret etmez mi? Onun o kısıtlaması, kısıtlanmaya çalışılması neyi gösterir? Onun fıtratına aykırılığı gösterir. Bu dünyanın bizi kendisine doğru çekmeye çalışması bile, bu dünyanın kendi tuzaklarıyla, kendi efendim kelepçeleriyle, bağlarıyla bize ipler atması, zaaflarımızla bizi yakalamaya çalışması bile henüz ona ait olmadığımızı gösterir. Dikkat buyurun bakın. Henüz ona ait olmadığımızı gösterir. Hani yırtıcı bir hayvan, işte bir kaplan arslan bir ceylanı kovalıyor. Ceylan kaçtığına göre, aslan da onu yakalamaya çalıştığına göre neyi gösterir bu? Demek ki buradan bir kaçış var ama henüz yakalanmamış. insanın bu dünyanın kendi üzerindeki tesirini böyle adeta topunu, tüfeğini, tankını alırcasına her şeyle kendisine hitap ettiğini gördüğü an, bunu tuzak içine dökülmüş bir tane gibi gördüğü an şunu anlamalı ki aslında şu anda hürsün sen. Yani sen buraya yakalanmak için gelmedin. Neden? Yakalamaya çalışan var çünkü. Demek ki yakalanmadın. Tövbe de böyledir işte. Günahtan çıkmak da böyledir. Mücadele etmek böyledir. Mücadele eden bir insan henüz bu dünyanın bütün bağlarıyla bağlanmış, hürriyetini kaybetmiş bir insan durumunda asla olamaz. Ondaki o mücadele, ondaki bu farkındalık ve etrafında kendisini tutsak etmeye çalışan zaafların çokluğu aslında onun hürriyete kabiliyeti olduğunu gösterir. Göstermektedir. Dolayısıyla bir insan bağlanmak için değil, yaşamak için ve oradan esas bağlı olduğu yere gitmek için, imtihan için gönderildiği bu dünyaya bağlanmaz, esfele, düşük olana bakmaz da ulvi alemlere kanat açmak için gözünü kaldırır, bakar, kalbini, kulağını o taraftan yana, o cihetten tutar ise muhakkak surette görecek ki esas bağlı olduğu yer ruhlar aleminden, ezelden kendisine bir şekilde sunulmuş ve adeta oradan tutunarak bu dünyaya sarkıtılmış, işini yaptıktan sonra da tekrar ebedi aleme ezel ipiyle çekilebilecek bir konumdadır. Bunu fark eder. İşte bakarsın ki onlar sana bitişiktir, ayrı değildir. Bu halkada yüzükteki elmas taşın parlaklığı gibi Rabbül Aleminden gelen nur parlar. Nasıl ki yüzükte, yüzük evet bir taş alınır, gümüşün üzerine konulur, bir taş vardır. Oraya merbut gibidir ama ne yapar? O elmas taşın parlaklığı vardır. Tabi burada bir edebi sanat da var kıymetli dostlar. Biliyorsunuz elmas da aslen siyah gibi görünen kömürün belli katmanlarda, belli ışıklara, belli şeylere maruz kalarak kimyasına, simyasına olan değişiklikler sebebiyle elmasın da aslı kömürdür. Burada Hazreti Bilal-i Habeşi'nin de siyahlığından elmas oluşuna çok güzel bir işaret vardır ki hakikaten bir edebi şaheserdir. Hanımı dedi ki Bilal-i Habeşi'nin, vah yazık, bu ev harap oldu. Hazreti Bilal Habeşi buyurdu ki, hayır, sen niye eve bakıyorsun? Sen niye sise, buluta bakıyorsun? Kaldır kafanı, aya bak yahu, aya bak. Sen önündeki, hemen gözünün önüne çekilen şu perdeye, şu virane, zaten viran olan bu dünyaya, bu dünya evine ve kendi evine bakıyorsun. Kaldır başını, aya bak. Göreceksin ki, o semavattan sana gelen ziyalar senin bu kendi efendim çarpık çürpük bir şekilde iğreti duran evine benzemez. Bak Allah Teala'nın semavatı altında nice nurlu zatlar vardır. Ay gibi karanlık geceyi aydınlatan nice nurlu simalar vardır. Sen artık evinin harap olmasına bakma. Bu Allah'ın dünya evinde ve semasındaki o kubbenin altındaki manaya gözünü dik. Böyle arızi, geçici efendim sevinçlerle, perdelerle oyalanma manasına Hazreti Bilal-i Habeşi'nin ağzından Cenab-ı Pir bizlere seslenmektedir. Şöyle devam ediyor: Cenab-ı Hak benim cesedim hanesini daha güzel imar etmek için yıktı. Bak benim evimi, şu anda beden evimi niye yıkıyor Hazreti Allah? Şimdi var ya kıymetli dostlar, bu dönüşüm var, toki var, yok bilmem ne var. Eğri büğrü, eğreti, temeli çürük, gece kondu, ne kadar yer varsa yıkılıyor. Yerine güzel bir şey yapılmak için. Buna aklımız eriyor, bak millet sıraya giriyor. Cenab-ı Hak da şu anda benim fani, kırık, dökük, belki kullukta bile layıkı veçiyle pek işe yaramayan ve sıkıntı içerisinde olan, daima arıza çıkartan bedenimi şu anda imha ediyor. yerine, bu ceset bedeninin yerine ruhun kendisini gösterebileceği, baka yüzüne bakabileceğim, baka aleminde seyredebileceğim güzel bir imar yapıyor. Çünkü neden? Benim evim çok küçüktü. Bu beden küçük geliyordu bana. Ama sevdiğim ailem kalabalıktı. Bu kadar güzellikleri yaşamaya bu ceset kafi gelmiyordu. Ama şimdi artık hasret bitti. Asıl vatanıma gidiyorum. Allah Teala bana bir vuslat anı, hasrettiği bir vuslat anı nasip etti. Ve şimdi bu güzelliklere yetişmekte aciz kalan, o güzelleri müşahede etmemde nakıs kalan, benim ruhuma ve kalbime, aşkıma ayak uyduramayan bu beden artık küçük bir ev gibiydi. Nasıl ki küçük bir evde insan geniş ailesini ve misafirlerini ağırlayamaz, bu beden bana kafi gelmiyordu. Şimdi Allah bu bedeni yıkacak, yerine bu hoşluğu, hoşnutluğu yaşayabileceğim, bu genişliği yaşayabileceğim bir vüsat, bir güzellik, yeni bir imar yaparak Cenab-ı Hak beni saadete mamur olarak intikal ettirecek, buyuruyor Hazreti Bilal Habeşi. İşte buradan devam ediyor kıymetli dostlar. Ben evvelce Adem Aleyhisselam'ın arza inişinden sonraki gam, gussa hapsine düştüğü halde idim. Adem Aleyhisselam nasıl cennetten düştü de bu aleme geldi, gam ve kederle karşılaştı. Ben de aynı durumdaydım. Şimdi ruhumun nesli doğuyu da kapladı, batıyı da. Artık batıya doğuya dönmem diye bir şey yok. Şimdi sevgilimin her yönden, her veçheden ben temaşasını seyrederim. İlle de şuraya bakmam şart değil. İlle de bu bedende görünmem şart değil. Allah benim bu beden mecburiyetimi benden kaldırdı. Şimdi istediğim cihete, Allah Teala'nın tecellilerine, güzelliklerine temaşada bir ömür beklemektedir beni. Buyuruyor, buyuruyor, buyuruyor. Ama biz burada bir nefes alalım. Üçüncü bölümde bize anlatılan bu ibretlik hadiseyi, ölümü nasıl öldürürsün, ölümden nasıl korkmazsın, ölümden korkmayan insanlar neleri yaşamışlar, nasıl ömür sürmüşler ve nasıl anlamışlar hayatı ve mematı, bunları inşallah bizimle beraber gelirsen konuşursun, dinlersin, mütalaa edersin diyoruz. Bir ara veriyoruz efendim. Kıymetli dostlar, üçüncü bölümde sizlerle beraberiz. Hemen Mesnevi-i Manevi'de Bilal-i Habeşi Hazretleri'nin o ibretlik, yani bizlere hitap eden, nasıl ki Hazreti Bilal-i Habeşi ezan-ı Muhammedi okuyarak bizi Allah'ın huzuruna durmaya davet eden Seyyidül Müezzinin olarak bir lakabı varsa, adeta Cenab-ı Pir de Bilal-i Habeşi'yi bu şekilde konuşturarak, belki tevatüren, belki rivayeten gelen, belki de o andaki, o ortamdaki, etrafındaki insanların feryadı figanına Hazreti Bilal-i Habeşi'nin nasıl bir duruşu olduğunu resmederek haliyle bizlere nasihat etmekte. Bizlere bir de Bilal-i Habeşi'nin sesiyle adeta ölümün hakikati, hayatın idraki noktasında vasiyet ve nasihat etmekte. Şöyle devam ediyor sözler. Bir kuyuya benzeyen evde bir yoksuldum. Şimdi padişah oldum. Padişah içinde köşk ve saray lazımdır. Şimdi ben kuyuya düşmüştüm. Kuyu için, yani artık yoksuldum, bunun içerisinde kalıyordum. Ama şimdi padişah oldum ben. Nefsin esaretinden kurtuldum. Sultanlığın yanına gidiyorum, bir saltanat. Çünkü Allah Teala bana وَلَقَدْ كَرَّمْنَا tacıyla bir tac giydirdi. وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِ buyurdu. Ruhundan ruh üfledi. اَحْسَنِ تَقْو۪يم buyurdu. En güzel yaratılış, en güzel hal üzere yarattı. İşte şimdi ben, bunlar beden kesafetinde ortaya çıkmıyordu ama ben artık Yusuf Aleyhisselam'ın kuyudan çıkması ve Mısır'a sultan olması gibi bir hal yaşıyorum, neyimi acıyorsun diyerek Hazreti Adem'le başlattığı bu teşbihi Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı telmihen efendim bizlere işaret ederek ne yapıyor, hatırlatıyor. Hakikaten padişahlar köşkler ve saraylarla ünsiyet etmişlerdir. Ölülere ise mekan olarak bir kabir kafidir. Bu dünya peygamberlere dar geldiği için padişahlar gibi lamekan sarayına gittiler. Peygamberlerin ahirete gitmelerindeki sebep nedir? Bu dünya dar geldi diyedir. Yoksa onlar o peygamberlik efendim nuruyla, belki niyazıyla bu dünyada da kalmak isterlerdi. Fakat neticede mekandı burası. Ne kadar da büyük olsa mekan mekandır. Ve la mekana göre muhakkak dardır. İşte onlar da la mekan sarayına gittiler. Bu dünya kalbi ölmüş kimselere geniş ve parlak göründü. Halbuki dışı geniş, içi gayet dardır. Nasıl? Eğer dünya dar ve ızdırap verici değilse, halkın gam ve teessüründen bu feryadı nedendir? Niye herkes dertli? Niye herkesin sıkıntısı var? Bu kadar geniş dünya işte da, peki niye bu kadar teessür var? Niye bu kadar gam var? Niçin orada fazla yaşayanın beli bükülmekte ve iki kat olmaktadır? Madem bu kadar geniş, bu kadar nimetli bir dünya, yaşadıkça semirse, semirdikçe iyileşse olmaz mıydı? Çok yaşayan çok ölüm görüyor, çok ihanet görüyor, çok keder görüyor, çok ibret görüyor, hastalık görüyor, beli bükülüyor. Genişti bu kadar, rahattı bu dünya. Görmüyor musun bak? İşte bakın, Hazreti Bilal-i Habeşi'den aldığımız ibreti o projeksiyonla şu anda, hani mikro makro alem ilişkisini hep konuşuruz da, yıldızlara, bilinenlere, galaksilere bakarız da hala bir insanı anlayamadık. Bu dünyada bir insanın bize gösterdiği hakikati, Hakk'ın insandan tecelli ederek bizlere nakış nakış işlediği metni, güzelliği fark edemedik. İşte buna dikkat çekiyor Hazreti Pir. Ve devam ediyor. Uyku esnasında ruhun azad olup dünya hapsinden kurtulduğu için ne kadar sevinirsin, bir baksana. Bak bir uyursun, uyumakla rahat edersin. Bak dünyadan çekilmekle ruhunu serbest bırakıp bedenini bir noktaya toplar, dünyadan elini eteğini çeker, uyursun. Ne kadar sevinirsin uyuduğun için. Bir kalkarsın ki bir hoşluk var. İşte bu göstermiyor mu? Ruhun azad olduğunda bu dünyadan bak ne kadar rahat ediyorsun. Uyuyamayan adam sinir oluyor. Geçenlerde çok kıymetli bir üstadımızı geçen, bizim çok kıymetli bir kardeşimiz de dinlemiş. Şimdi ismen vermeyeceğim. Kendisi bende de dertleşmişti. Senelerce uyuyamadığı için, daha doğrusu hep çalıştığı için alışkanlık haline getirmiş gece çalışmayı, okumayı, etmeyi. En sonunda vücut artık belli hormonları üretemedi diye iç organlarını, belli hayati önem arz eden azalarını kaybetmekle yüz yüze gelmiş. Ben Deniz'le kendisini tanıyorum. Çok kıymetli bir alimimiz. Hoş bir insan. Bu kürsüleri doldurabilecek, birçok insana faydalı olabilecek hizmetleri var. Allah razı olsun. Allah hayırlı hizmetlerle efendim kendisini merzuk eylesin. Yani bak bir uyku ne kadar büyük bir saadet. İnsan uyuyor, ediyor ve ne oluyor? İşte burada Hazreti Pir buyuruyor ki bak, bedenden ayrılan ruh birazcık azat olduğunda, biraz rahat bıraktığında ruhu, ne kadar dinlenmiş oluyorsun. Nasıl saadete erişiyorsun, sıhhat buluyorsun. Uykudayken zalim zulüm tabiatından kurtulur. Zalim adam uykuda olsun, hadi zulmedemez. Daha enteresanı var kıymetli dostlar. Zindanda mahpus olan da hapis düşüncesinden halas olur. Bir adam hapishanede uyusa, yatsa, o uykuya geçtiğinde artık hapishanedeyim falan diye düşünür mü? Tabii hani bilinç altı falan filan diyorlar. Gene de hapiste olduğunu anlar falan ama köyüne gider, memleketine gider, göklerde uçar, artık kabiliyetine göre tarlada ekin diker, ne bileyim oturur kalkar, arkadaşlarını görür. Bak, hapishaneden ağzı doluyor. Zalim adam zulüm yapamıyor uykudayken, görüyor musunuz? Bu geniş arz ile semavat, bedenin çökmesi yani sahibinin göçmesi durumunda fevkalade daralır. Dünyanın genişliği göz bağından ibarettir. Halbuki ahirete nispetle o, yani dünya, çok dardır. Gülmesi ağlamaktan ibaret, övünmesi ar ve ayıptan başka bir şey değildir. Hakikaten yani, ne acayip iş. Gülmesi ağlamaktan ibaret, övünmesi ar ve ayıptan başka bir şey değildir. Şimdi tekrar misallerine, belki de Bilal-i Habeşi'nin buyurduğu sözlerin şerhine Hazreti Mevlana devam ediyor. Şimdi kızmış bir hamam düşün. İyice sıcak içerisi. Külhanı uyandırmışlar. Hamam. İçerisi buhardan, sıcaktan felaket. İçeriye girdiğinde ne olur? Bir anda o sıcakla beraber ruhun daralır. Halbuki hamam çok geniş olabilir. 200 metrekare, 400 metrekare, koca bir hamam düşünün. Fakat duvarlar, mermerler hep külhana bağlı bir sistem olduğu için içerisi devamlı kızıştırılmakta. Şimdi orada niye daralırsın sen? Yahu işte geniş bir yer be kardeşim. Hani biz seni 2 metrelik bir yere koymadık ki, bak 80 metrekare yer. Gir içeride yıkan, git içeride otur denildiğinde adam daralır. İşte hamam enli boylu olmakla beraber hararetinle ruhun sıkılır ve usanırsın. Dışarı çıkmayınca kalbin ferahlamaz. Evet, orada yıkanmak için girersin, hamama giren de terler. Fakat neticede dışarı çıkmayınca da kalbin ferahlamaz. O halde hamamın genişliğinden sana ne fayda olur ki? Sen hala bu dünyada kazık çakmaya, hala bu dünyada kalmaya çalışıyorsun. Yahut ey anlayışsız kimse, dar bir ayakkabı giyersin de geniş bir çölde, sahrada koşarsın. Arazi yani, gepgeniş bir yayla, hadi çöl demeyelim de, hani çöl kum falan, bunu oradaki sahra çöl denilmesi, hani arsa yayla falan dense, hani bir hudut vardır, tarlanın yeri şurası, filancaların yeri burası, hani bir hudut vardır, ama sahrada hudut yoktur. Orada kimsenin çevrili bir arazisi yoktur çünkü. Geniş bir, git gidini bildiğin kadar, tepin tepine bildiğin kadar. O kadar geniş yere girdiğini düşün, fakat ayağındaki ayakkabı dar olsun. Dar. O genişlik senin için daralır ve o koca sahra sana zindan olur mu? Olur. Ne güzel misaller değil mi? Uzaktan seni görmüş olan, o bu sahrada lale gibi açılmış, yani neşeli bir halde bulunuyor der. Karşıdan bakan adam seni, aa bak, adama bak ya. Koskoca çölde bak, görüyor musun? Tek başına ne güzel öyle sere serpe gidiyor der. Fakat o kimse bilmez ki, sen zalimler gibi haricen gülşende görünürsün, fakat ruhun feryat edip duruyor. Senin uykun o dar papucu ayağından çıkarmaktır ki, bu müddet içerisinde ruhun beden hapsinden azade olur. Azizim, uyku Allah'ın velilerinin malı, mülküdür. Şimdi bir de uykunun, hani bir böyle bedenin, bir müddet ruhun birbirlerinden ayrılması, bedenin rahat etmesi, ruhun biraz azad olmasıyla bir ferahlık var ya, bunun hakikatine dikkat çekmek için Hazreti Pir buyuruyor ki, hatta bu ruhun azad olma meselesi o kadar önemli bir şeydir ki, Allah'a uyanık olan kullar uykuyu sermaye gibi kullanırlar. Yani dünyadaki ashab-ı kehf gibidir onlar. Onlar rüya görürler. Lakin o uyku değildir. Yokluğa giderler. Fakat görünürde kapısı yoktur. Beden dar ve kasvetli bir ev gibidir. Ruh da orada hasta sakat bir haldedir. Ruh o dar evi padişahlar sarayı yapmak için yıkmıştır. Ben ana rahmindeki cenin gibi iki büklüm oldum. 9 ay doldu. Artık buradan göçmem gerek. Bir doğum hakikatiyle ölümü anlatıyor Hazreti Pir. Ben ana rahmindeki cenin gibi iki büklüm oldum. 9 ay doldu. Artık buradan göçmem gerek. Eğer annemin doğum ağrısı tutmasaydı ben bu zindanda ateş içinde kalacaktım. Bir anaya benzeyen, yani dünyadan bu ölüm gibi bir şeyin ayrılış sarsıntısı olmasa, bir sancı ile öteki tarafa geçilme olmasa ben bu dünyada mahpus kalacaktım. O halde şu ölüm anı benim doğum anım gibidir. Bir anneye benzeyen tabiatım da kuzunun koyundan doğması için ağrı çekmektedir. Yani ruhun bedenden çıkıp ayrılması için. Ruh kuzusunun yeşil bir ovada otlaması için onun doğum yolunu aç ki bu kuzu büyüdü artık. Anne rahminde kalmaz. Yani burada ne bilgiyse neyse artık burada tahsilini yaptı. Şimdi artık doğum zamanıdır. Doğum ağrısı gebe kadın için bir dert ise de çocuk için zindanı yıkıp kurtulmaktır. Oradan bir ayrılık vardır, bir sancı vardır vesaire vardır. Evet, ölüm için bunlar vardır. Fakat aslında bir doğumdur. Gebe kadın ağrısından nasıl kurtulacağım diye ağlar. Fakat çocuk kurtuluş zamanı geldi diye neticede sevinir. Felek kubbesi altındaki cemadat, nebatat, hayvanattan her biri diğerinin derdinden gafildir. O derdi ancak kamil olanlar bilir. Başkalarının evinde olanı kösenin bildiği kadar kaba sakal kendi evinde olanı bilemez. Burada bir Farsça bir tabir var kıymetli dostlar. Kaba sakalla köse meselesi var. Hani böyle kıl tüy uzatmak, maalesef hani insanlar bugün kendine entel dantel havası vermek için böyle saç falan filan uzatırlar. Biraz taklididir bu ama aslında o saç sakal uzatmanın bizim medeniyetimizde ayrı bir yeri vardır. Yani daima nefsiyle cihat eden, cihada soyunan, mücadele ruhunu, kontrolünü, murakabesini, helal haram müşahadesini çok böyle kendisine, nefsine tatbik etmek hususunda kararlı olan insanlar eskiden halkın pek böyle şey yapmadığı, normal karşılamadığı şekillerle kendilerine bir çehre bulur ve adeta o şekilde halkın zaaflarına düşmemek için bu kılık kıyafet, saç uzatma, saç kesme, tıraş olma veya olmama gibi hususlarda tercih yaparlarmış. Şimdi giremeyeceğim o mevzuya, dar. Vaktimiz çünkü çok az. Ama şöyle bir darb-ı mesel var. Daha doğrusu bir Farsça bir tabir var. Bu kaba sakalla kösey arasında, hani nasıl biz hacivatla karagöz diyoruz mesela. Hani karagöz tipi biraz daha böyle kaba saba bir tiptir. Hacivat da biraz daha böyle çelebi, ince nazik bir tiptir. İkisini karşılaştırır. Farsça'da da böyle bir darb-ı mesel var. Kaba sakal denildiğinde böyle sakalına falan çok dış görünüşüne ehemmiyet veren, öteki kösede dış görünüşüne bakıldığında çocuk gibi ama aklı eren manasında kullanılmış bir tiplemedir. Yani bu tipleme sadece Fars aleminde, Farisice'de meşhur değil, Batı kaynaklarını da etkilemiş. Hatta bugün belki çocukken seyretmişsinizdir veya hala da oynuyordur. Temel Reis'le Kaba Sakal diye çizgi film karakterlerine baktığınızda da aslında bir Hacivat Karagöz'ü köseyle kaba sakal tiplemesini orada görürsünüz. Temel Reis'in hiç şeyi yoktur, metruştur yüzü. Kaba sakallı, böyle iri yarı kaba sakallı bir adamdır. Hatta biraz daha ölçeyi büyüteyim. Aslında Mehmet Akif'in Safahat'ında ki köse imam tabiri, yani sadece kılık kıyafeti sakalıyla değil, ki burada bir yanlış anlama olmasın, hani sakala düşkün olanlar, sakalı çok ön planda tutanlar buradan da kendine bir vazife çıkartmasınlar, ama Safahat'taki köse imam tipi de bu sakalıyla, görünüşüyle hoca olarak değil de hani köse imam ferasetiyle, topluma getirdiği buluşlarıyla, incelikleriyle, hakkın işlerini halktan göstererek, halka müracaat makamında bulunarak hizmet eden tiplemesi de Safahat'ta. Allahu alem, yine bu kaba sakalla köse arasındaki meşhur olan tabirle alakalıdır. Velhasıl şöyle bitirelim kıymetli dostlar. Gaflet bedendendir. Beden ruh olunca bütün sırları mutlaka görür. Fezadan yeryüzü kalkacak olursa benim içinde, senin içinde ne gece kalır ne de gölge. Nerede gece gece, gölge ve gölgelik bulunursa onlar feleklerden ve aydan değil, zemindendir. Duman daima odundan çıkar, yoksa parlak ateşten çıkmaz. İnsandaki vehim hataya ve galata düşebilir. Hak ve hakikate isabet eden ancak akıldır. İnsandaki ağırlık tembellik bedendendir. Bir ruh ise hafifliği dolayısıyla uçma halindedir. Yüzün kırmızılığı kanın galebe çalmasındandır. Çehrenin sarılığı safranın hareketindendir. İşte bunları anlattıktan sonra kıymetli dostlar, İnsanoğlu ikinci defa doğunca illet ve sebepleri ayağının altına alır. Artık onu illetler, sebepler meşgul etmez. Sen ölümü böyle anla. Ölümden korkma. Ölümden sonrası, daha doğrusu esas doğumun için bu dünyada, anne rahmi gibi olan bu dünyada sana bahşedilen, sunulan helal rızıklardan, ibretten, irfandan, ilimden, ubudiyetten nasipdar ol ki ahirete doğacaksın. Ahiret yurduna bir doğumla, adı ölüm olan, dünyada adına ölüm denilen ama ahiret aleminden bakıldığında yeni biri doğdu diye kabul edilen bir aleme geçeceksin. Belki Azrail aleyhisselam bu doğumun ebeliğini yapan bir hizmetkar, Allah tarafından tayin edilmiş bir melek olarak da seni karşılayacaktır. Şimdi kıymetli dostlar, merak edenleriniz bu meseleyi işte Hazreti Pir'in lisanından Bilal-i Habeşi'nin ölüm sahnesi, daha doğrusu vuslat anını oradan defaatle okuyarak takip edebilirler. Bendeniz biraz fark etmişsinizdir, hızlıca metni okudum. Çünkü bu bölümü, daha doğrusu bu konuyu ikinci bir programa sarkıtmak istemedim. İkinci programa sarkıtmak istemediğim için de en azından bu bahsi şöyle bir genel olarak tamamlamaya gayret ettim. Burada tamamlayalım süremizi aşmadan. Allah'a emanet olunuz ve selam.
Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri programında Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinlediniz.